7. kısım sayfa 63. En az 5 parça vardı. Karnı yarılmış, gövde omuzlara kadar açılmıştı ve basenin altından beyazımsı kemikler görünüyordu. Kollar ve bacaklar koparılmıştı. Kadının veya kadından geri kalan gövdenin kafası ters döndürülmüştü, yüzü görülmüyordu. Saçları bir kan gölünde yüzüyordu. Görüntünün korkunçluğuna rağmen kötülüğün neden olduğu çekim yüzünden Jean gözünü cesetten alamıyor, birçok ayrıntı dikkatini çekiyordu. Tenin beyazlığı, vücudun iriliği, omuzları ve kalçaları kaygan kayalar gibi yuvarlaktı. Jean Arp'ın heykellerini düşündü. Sadece hatlarının uyumuyla okşamaya, ellemeye davet eden, ne kolları ne de bacakları olan beyaz yumuşak biçimler. Karanlığa doğru ilerleyen Jean, kolları ve bacakları gördü. Yarısına kadar yenmiş, yer yer yanmış kol ve bacaklar. Ayrıca dip tarafta, duvarın kenarında pis suların içinde gri renkli yapış yapış bir bağırsak yığını duruyordu. Jean çevresindeki sessizliğin farkına vardı. Herkes aynı şoku yaşıyordu. Tan, Reisenbach, Lero, Zabıt... Başkomiser kımıldamadı. Jean el fenerini Reisenbach'ın elinden aldı ve cesede doğrulttu. Yüz kasları ve kemikleri etin altında bir karmaşa oluşturuyordu. Morumsu bir hepatom, kocaman bir şarap lekesi gibi yayılmıştı. Katil kurbanına bir taşla veya başka bir kütleyle vurmuştu birçok kez. Kan hücum etmiş, derinin altında pıhtılaşmıştı. Bu da tüm bu işkenceler sırasında kadının hala canlı olduğunu gösteriyordu. Jean ayrıca saçların arasında kan pıhtıları bulunduğunu fark etti. Katil kadının kafatasını kırmıştı. Beyin parçaları dağınık saçlarının arasından akmıştı. Jean el fenerini karın bölgesine doğru tuttu. Yukarıdan aşağıya doğru göğüs kafesi kemiğinden basene kadar yarılmıştı. Böğürlerinde yaralar, tırnak izleri, yırtıklar vardı. Hatta belki de yazılar. Memelerinden biri yoktu, diğeri ise sarkıyordu. Jean katilin yüzünü bu yaraların içine gömdüğünü ve kasları ısırdığını tahmin etti. Her ısırık yaranın kenarında bir deri parçası bırakmıştı. Katil eti tamamen çıplak bırakıyor, sonra da dişlerini ete saplıyordu. Deriyi sevmiyor, sadece taze, hala sıcak olan etle temas etmek, kas örgüsünü, kemiklerin sertliğini hissetmek istiyor. El fenerini biraz daha aşağılara indirdi cinsel organına. Jean bu bölgenin özel bir vahşete sahne olduğunu tahmin ediyordu. Haklıydı. Katil pubisi koparmıştı dişleriyle veya elleriyle. Kenardaki deriyi bırakmıştı, organları ısırmış, kanı emmiş, kanlı tükürüğünü etrafa püskürtmüştü. Jean patolog değildi ama katilin üreme organını bütünüyle yediğini anlamak zor değildi. Dudaklar, kliteros, tüpler, rahim. Yediği bu değerli şeyler, kadınlık sembolleri şimdi onun midesindeydi. Aklına çılgınca bir düşünce geldi. Katil bir kadındı. Kurbanının doğurganlığını kendine mal etmeyi istemiş bir gorgona. Özel niteliklerini ele geçirmek için düşmanlarının kalbini veya beynini yiyen papuallar gibi. Aklına kelimeler geliyordu. Katıldığı ilk komünyonda kilisede yenilenip duran kelimeler. Benim etimi yiyen ve kanımı içen, bende durur ve bende onda. Jean bir su birikintisine yansıyan solgun yüzünü... Sorgu yargıcı kafasını sallamakla yetindi. Bir ses duyuldu. Kısa boylu, mavi renkli Ralph Lauren marka polo yaka bir kazak giymiş, koca göbekli bir adam bir diktofona konuşuyordu. Üzerine mat bir deri ceket bulunan, saçlarını ortadan ayırmış, 60'lı yaşlarda bir adam. Kemerli bir burun, açık mavi küçük gözler, bakışlarında bir canlılık, bir güleçlik vardı. Ama bir saldırganlık, bir münasebetsizlik de. Bu bronzlaşmış yüzde, bu yarı saydam gözler biraz aykırı duruyordu. Langleber diye mırıldandı tam, adli tabip. Sana yemin ediyorum o aptallıklarından birini daha yaparsa onu öldürürüm. Sorgu yargıcı onları tanıştırdı. Adet yerini bulsun diye mekanik bir şekilde tokalaştılar. Sanıyorum nasıl yaptığını biliyorum dedi adli tabip. Diktafonu kot pantolonun arka cebine sokarken. Seni dinliyoruz. Kafasını kaldırdı. Tavandaki neon lambalarını taşıyan armatürleri işaret etti. Kızı yukarı asmış. Baş aşağı. Yüzünü parçalamış ve gırtlağını kesmiş. Tıpkı çiftliklerde öldürülen domuzlar gibi. Keskin bir bıçak kullanmış. Yaranın kenarları çok net. Soldan sağa doğru. Fare kuyruğu, yani yaranın bitiş yeri son derece belirgin. Bizim herif sağlak ve elinin titremediğini de söyleyebilirim. Alt omurlara kadar inen lezyonlar da saptadım. Aynı şey yemek borusu ve soluk borusu için de geçerli. Jean küçükken büyük tatillerde 2 ayını Perş'te geçirirdi. Bu tür barbarca katliamlara birçok kez şahit olmuştu. Tam bir seremoniydi. domuz katlediyorlardı. Yeterince kan yok diye saptamada bulundu Jean. Adli tabip metilen mavisi gözlerini ona doğru çevirdi. Bu saptamayı takdir etmişti. Doğru. Kanı topladığını düşünüyorum. Bir leğene veya başka bir kaba. Ne yapmak için diye sordu Tan. Langlebert iki soru yargıcını tepeden tırnağa süzdü. Tek ödüle iki soru yargıcı. Bu düşünce onu eğlendirmiş gibiydi. Görünüşe göre onu hemen içmiş olmalı sıcakken. Bundan emin misin? Teknik açıdan evet. Kurbanın ayak bileklerinde bağlandığını gösteren izler var. Neon lambalarına bakın. İp izlerini göreceksiniz. İlk maktulün de iki ayak bileği de kırılmıştı. Bana göre bu vakada da aynı şey söz konusu. Hepsi raporumda olacak. Rapordan söz açılmışken diye araya girdi Reisenbach. Hala ilk kurbanın otopsi raporu elimize geçmedi. Geçecek, aceleye gerek yok. Sana daha ne gerekiyor bilmiyorum. Daha açık konuşalım dedi yeniden Jean. Asıldığında kadın hayatta mıymış? Elbette. Kanın akması için kalbin çalışması lazım. Tan sessizce başını sallıyordu. Yüz hatlarından bir ikilem içinde olduğu belliydi. Hem soruşturmasının sonuna kadar götürmeyi hem de bir an önce buradan gitmeyi düşünüyor gibiydi. Kafasını yastığın altına gömmek ve her şeyi unutmak. Sonra diye devam etti Langlebert. Soğukkanlı bir şekilde karnını yarmış. Elleriyle bağırsakları tutmuş ve vücuttan çekip çıkarmış. Menünün bağırsak kısmı ve anlaşıldı. Karnı neyle yarmış diye sordu Jean. Ne tür bir aletle? İlkel bir alet kullanmış. İlk maktulün patoloji sonuçlarını bekliyorum. Sanırım bazı parçalar elde edebileceğiz. Metal veya taş parçası. Ama her şey mağara dönemine ait gibi. Sonra ne yapmış? Bedeni yeniden yere indirmiş. İplerini, çengellerini toplamış, şölenine başlamış. Pubis bölgesini gördünüz mü? Sanıyorum öncelikle orayı yemiş. Neden öncelikle diye sordu Tan. Sadece bir his ama her halükarda burayı çiğ olarak yemiş. Beklemeden. Diğer kısımları pişirmiş. Katil ile kadın rahmi arasında bir bağ var. Jean'ın hipotezi ağırlık kazanıyordu. Katil bir kadın olabilir miydi? Sonra kolları ve bacakları koparmış. Bu açıdan bakıldığında sizin herif olağanüstü bir güce sahip. Bana sorarsanız kemik eklemlerini kırmış ve eklem yerlerinden kopana kadar kol ve bacakları döndürmüş. Hayır, bir kadın olamazdı. En sonunda ateşini yakmış ve seçtiği parçaları pişirmiş. Kollar, bacaklar ve bazı organlar. Burada tam olarak belirleyemedim ama ilk olarak karaciğeri, böbrekleri... Tan eliyle yüzünü sıvazladı. Evrak çantası hala kolunun altındaydı. Zabıt katibesi hiç kımıldamıyordu, bir heykel gibi duruyordu. Ciddiyeti hükmünü yitirmiş, hatta gülünç görünüyordu. Adamın yamyam olduğundan emin miyiz diye sordu sorgu yargıcı. Yani kopardığı parçaları başka bir kullanım amacıyla yanında götürmüş olamaz mı? Hayır, ilk cinayet için konuşuyorum. Yemekten arta kalanları inceleme fırsatım oldu. Kemiklerde özel çizikler vardı, parçalama izleri. Bazı kemikler içlerindeki iliği daha iyi çıkarabilmek için kırılmıştı. Tıpkı tarih öncesi dönemlerde atalarımızın yaptığı gibi. Ayrıca kafatasının tepesinde de özel bir yara vardı. Katil beyni emmek için kafatasını kırmış. Uzman değilim. Ama bunun Kromanyon insanının kullandığı bir teknik olduğunu sanıyorum. Jean yeniden lafa karıştı. Bu duruma tahammül etmenin tek yolu soru sormaktı. Ya iç yağı? Onunla etrafı aydınlatmış. Yağı yakarak. Bize hayvani yağ olduğunu söylediler. Hangi hayvan? Bunu kim söyledi? Yerel polis başkomiseri öne çıktı. Olay yeri inceleme teknisyenleri bana böyle söyledi. Yanılmışlar. İlk cinayet mahallinde yapılan analizlere göre söz konusu olan insan yağı. Katil hemen oracıkta bu işi halletmiş. Kasık veya karın bölgesinden yağları kesip almış ve onları ağır ağır yanan bir ışık kaynağı olarak kullanmış. Eğer şöleni için daha önce de ateş yaktıysa dedi Jean. Neden başka bir ışık kaynağına ihtiyaç duymuş olsun? Yazı çalışmasını yapabilmek için. Langlebert duvarlardan birine bir projektör tuttu. Duvar hiyerogliflerle doluydu. Her satırda karmaşık bir hal alan düşey çizgiler. Dalları hiçbir şekilde aynı motifi vermeyen bir dizi ağaç. Çöp adam figürleri gibi veya ilkel bir alfabenin işaretleri gibi. Geriye doğru çekilen Jean gördüğü benzerlik karşısına şaşkına döndü. Pavua laboratuvarlarının faaliyet alanı ile bu çizimler arasında bir ilişki vardı. Bu çarpık çizgiler, karyotipler üstündeki kromozom çiftlerini de tasvir ediyor olabilir. Ve aşı boyası. Netice itibariyle biyolojik bir karışım. Aşı boyası. Tan bundan ilk kez restoranda bahsetmişti. Jean bu malzemeyle ilgili ayrıntıları sordu. Langlebert bir hareketle soruyu geçiştirdi. Daha ayrıntılı sonuçları bekliyoruz. Sonra da devam etti. Tüm bunların ne anlama geldiğini çözemedik ve ne için yapıldığını da. Röngürar'da göre bu farmakon. Saçmalıklarına başlama dedi tam öfkeyle. Adli tabip gülümsedi. Açık renk gözleriyle geniş ve etkileyici yüzünün kendine has bir sertliği vardı. Kurban edimi belli bir yanlış anlamaya dayanır. İnananlar şiddetin oynadığı rolü bilmezler ve bilmemelidirler. Tan bağırmak için ağzını açtı ama Jean elini onun kolunun üstüne koydu. Langlebert elleri ceplerinde geri geri gitmeye başlamıştı bile. Polo yaka kazağı, rengi 60 kot pantolonu, mokasenleriyle yelkenlisine binmeye hazır birine benziyordu. Eyvallah dostlar. Bugün ilk maktulle ilgili raporum elinizde olacak. İkincisi için de daha çabuk olmaya çalışacağım. Langlebert saygıyla eğildi ve basamaklara doğru yöneldi. Tan tükürür gibi konuştu. Aptal herif. Röngürar bir antropolog diye açıkladı Jean. Çok bilinen bir kitabın yazarı. Şiddet ve Kutsal. Gerçekten mi diye sırıttı Tan. Sonra oradakilere cesedi işaret ederek sesini yükseltti. Şunu artık paketleyebiliriz değil mi? Adamlar hareketlendi. Jean konuşmasını sürdürüyordu. Kitapta ilkel toplumların kurban edimiyle şiddeti nasıl denetim altına aldığı açıklanıyor. Saldırganlığın ortadan kalkmasını, şiddetin yatışmasını sağlayan bir sübap. Kanın akması ruhları sakinleştiriyordu. Ya şu farma şey deneyin nesi? Cesedi plastik bir torbaya yerleştiriyorlardı. Farmakon, Yunanca'da hem ilaç hem zehir anlamına gelen madde demektir. Gerard'a göre şiddet eski toplumlarda bu rolü oynuyordu. Şiddeti şiddetle tedavi etmek. Kim bilir, belki de katil toplumumuzu kaostan kurtarmak istiyordur. Merhaba, size bir şey gösterebilir miyim? Karşılarına dikilen adam beyaz bir tulum giymişti. Kağıt ışırtıları arasında kapüşonunu indirdi. Ali Mesut, olay yeri incelemenin sorumlusu. Bir baş hareketiyle ikisini de selamladı. Herkes tanışıyordu. Mesut onları yapışkan bantlarla çevrili olan cesedin kaldırıldığı yere doğru götürdü. Şuraya bakın. Karaltının çevresinde siyah izler vardı. Jean onları fark etmiş ve kan lekeleri sanmıştı. Daha yakından bakınca ayak izleri olduğu anlaşılıyordu. Kavisli, güdük, gizemli şekiller. Ayak izleri diye teyit etti. Çıplak ayak izleri saptadım. Sanırım kaçık herif çıplakmış ve kurbanının etrafında dönmüş. Tan bu ayrıntıyı zaten saptamıştı. Şimdi Jean yemeden önce kurbanının üzerine eğilmiş çıplak bir adam hayal ediyordu. Bir leş yiyici. Sadece ayak izleri değil, el izleri de var. Katil dört ayak üzerinde yürümüş. Gerçekten korkutucu. Bu izler biraz ince gibi dedi Jean. Bir kadına ait olabilir mi? Hayır sanmıyorum. Ama DNA analizi bize daha net cevaplar verecektir. Parmakları kapalıymış. Zemine yumruklarıyla basmış. Başka bir şey daha tespit ettim. Ellerinin ekseniyle ayaklarının ekseni karşılaştırıldığında ellerini içe doğru döndürerek hareket ettiğini belirledik. Fiziksel bir engeli mi var diye sordu Tan. Belki. Ya da bazı maymunları taklit ediyor. Bahisler açılmıştır. Jean düşüncesini teyit etmek için sordu. El ve ayak izlerine bakarak cüssesini belirleyebilir misin? Az çok. Adamın ayakları 40 numara ama elleri küçük. Ceset üzerinde marifetlerine bakıldığında biraz daha cüsseli olması gerekiyor. Ayak izlerinin derinliği de kilosunun hafif olduğunu gösteriyor. Tan duvardaki korkunç yazıları işaret etti. Ya bunlar diye sordu Reisenbach. Onları incelemeye yolladın mı? Bir sürü uzmana gönderdim dedi Mesut. Antropolog, arkeolog, kriptolog. Henüz kimseden dönüş olmadı. Yerel polis başkomiseri saatine parmağıyla vurarak yaklaştı ve bir kez daha Tan'ı uyardı. Yukarı çıkabilir miyiz sayın yargıç? Laboratuvar yöneticisi bizi ofisinde bekliyor. Bayanlar baylar sizin için ne yapabilirim? Jean ile Tan birbirlerine baktı. İçinde bulundukları duruma göre soru biraz münasebetsizdi. Bernard Parois dev bir mermer gibi hareketsizdi. Çalışma masasına oturmuştu. En az 1.90 boyunda ve 120 kiloydu. Omuzları önünde oturduğu camla tek vücut olmuştu. 50'li yaşlardaydı. Kare bir yüzü, bir zamanlar sarı, şimdi gri dalgalı sık saçları vardı. Ve bağ çerçeveli gözlük takmıştı. Yüz hatları son derece dingindi. Ama gözlük camlarının ardındaki parlak gözleri bir viski bardağındaki buzları andırıyordu. İki soru yargıcı, polis ve zabıt katibesi masif çalışma masasının tam karşısına oturmuştu. Tan, bacak bacak üstüne atarak aynı üslupla cevapladı. Bize maktulden bahsedin. Pavua, klasik övgü cümleleriyle konuşmaya başladı. Eşsiz bir iş arkadaşı, hoş bir hanım. Kimse ona kötülük yapmayı istemez ve benzeri. Söylediği bu basmakalıp sözlerin tekine bile inanıyor muydu, tahmin etmek imkansızdı. Doğrusu Jean onu dinlemiyordu. Laboratuvarın ışığıyla gözleri kamaşmıştı. İzlenimlerini kafasında tartıyordu. Otoparkın karanlığından sonra tek bir lekenin olmadığı bembeyaz salonlardan geçmişlerdi. Steril alanlar, basınç odaları, cam bölmelerle ayrılmış ofisler. Yol boyunca beyaz önlüklü 10 kadar teknisyenle karşılaşmışlardı. Gerçek bir endüstriyel arı kovanı. Yılda 20 bin amniyosentez demişti onlara rehberlik eden müdür yardımcısı hanım. Ama Jean'ı en fazla şaşırtan şey bu laboratuvarın uzmanlık alanıydı. Şişelerde santrifüj aygıtlarında, steril tüplerde, her yerde amniyon sıvısı vardı. Doğurganlık suları, doğumun sıvısı, masumiyetin sıvısı. Bodrum katları gördükten sonra cehennemden cennete geçmiş gibi olmuşlardı. Ölümden yaşama. Tek bir olaya iki soru yargıcı dedi Pauvoir. Bu pek alışıldık bir şey değil, öyle değil mi? Yoksa Sarkozy'nin yeni bir uygulaması mı? Jean Korova burada danışman olarak bulunuyor dedi Tan, soğukkanlılığını koruyarak. Neyin danışmanı? Jean soruyu duymazlıktan gelerek söze girdi. Nelly Barjak'ın buradaki görevi tam olarak neydi? Laborant mı? Pauvoir kaşlarını kaldırdı. Gerdanı vardı. Ona çok daha soğukkanlı bir hava veren gerçek bir pelikan kesesi. Hayır, başarılı bir sitogenetikçiydi. Üstün yetenekli biri. Karyotipler mi hazırlıyordu? Sadece o değil, akşamları bir moleküler genetik programı üzerinde çalışıyordu. Fark nedir? Sitogenetikçiler hücreler üstünde çalışır. Moleküler genetikçiler ise çok daha mikroskopik ölçekte DNA üstünde çalışır. Muhataplarının yüz ifadesi karşısında müdür derin bir iç çekti ve bazı açıklamalar yapma gereği hissetti. Her hücrede kromozomlar vardır. Bu kromozomlar ipliksi, spiral yay biçimli yapılardır ve bunlar da genlerden oluşmuştur. Moleküler genetik bu ayrımlarla ilgilenir. Son derece küçük bir evren. Bu bilim dalıyla ilgili cihazlarınız var mı? İkinci katta, evet, ama bizim uzmanlık alanımız değil. Bizim işimiz karyotipler, kromozom çiftleri arasında anomalileri saptamak. Bir programdan söz ettiniz diye devam etti Jean. Nelly tam olarak ne üstünde çalışıyordu? Yani akşamları demek istiyorum. Latin Amerika halklarının genetik mirası hakkında doktora tezini bitirme aşamasındaydı. Kıtanın hemen her yerinden kan örnekleri toplamıştı. Onları sınıflandırıyordu, karşılaştırıyordu. Çalışması hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum. Bu konuda biraz ketumdu. Biz de ona anlayışlı davranıyorduk. Kişisel araştırmaları için bizim cihazlarımızı kullanabiliyordu. Pavua masasının üstünden onlara doğru eğildi. Kaidesi üzerinde kımıldayan bir Buda heykeli gibiydi. Bu soruların sebebi ne? Olanlarla ne ilgisi var? Özellikle trisomi 21. Bu şekilde adlandırıyoruz. Çünkü bu bozulma 21 numaralı kromozom çiftiyle ilgili. Ayrıca başka anomaliler de belirliyoruz. Psikomotor gecikmesine ve fiziksel kusurlara neden olan trisomi 13 gibi. Ya da delesyon denilen bir başka anomali. Kromozom parçalarının eksikliği. Çocuğun gelişiminde son derece ağır sonuçlara yol açar. Bunlar nadir görülen anomaliler midir? Nadirden ne kastettiğinize bağlı. Bizim skalamızda her gün görülen anomaliler bunlar. Yani hemen hemen her gün. Bu anomaliler bazı çok özel deliliklere yol açabilir mi? Soruyu anlamadım. Hayır. Bu tür patolojilerin genetik bir kökeni olduğunu varsaysak bile onların özgül genlerini belirlemek ve DNA üzerinde çalışmak gerekir. Bu konuda uzmanlığımız yok. Ne arıyorsunuz? Bir tahminde bulunmaktan korkuyorum. Katilin bir tür deli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Başka bir olasılık daha var. Ebeveynler, size kızgınlık duyabilecek anne babalar. Neden? Anormal sonuçtan dolayı, belki de kusurlu doğmuş bir çocuk nedeniyle. 7. kısım sonu, sayfa 73. Bu kısımda geçen yabancı kelimeler ve sayfa altı açıklamaları. Gorgona. G-O-R-G-O-N-A. Papua. P-A-P-U. A. Ralph Lauren. R A L P H L A U-R-E-N. Benim etimi yiyen ve kanımı içen bende durur ve ben de onda. Yuhanna 6:56. Ali Mesut. Ali Mesut. Rene Girard. Rene Girard. Farmakon. Farmakone. Sarkozy. Sarkozy.